Tarihte hiçbir topluluk yaşadığı yere gökten sepetle inmedi. Ama ne yazık ki hala buna inananlar var. İnsanlar sürekli birbiriyle karışarak, kaynaşarak yaşadılar. Kıtlık, savaşlar, mevcut yönetimle oluşan fikir ayrılıkları, salgın hastalıklar gibi etkenler insanlardaki bu hareketin, yani göçün, ana sebepleriydi. Hala da öyle değil mi? O halde bu gibi durumlarla baş başa kalan halkın pusulasız biçimde yönünü nasıl bulduğunu düşünün. Kayıtlarda M.Ö. 2. yüzyıl ila M.S. 1. yüzyılda Çin'de bulunduğu belirtilen pusulanın uzun bir dönem bir devlet sırrı olarak korunduğunu okuyoruz. Tıpkı kağıdı bulduktan sonra kendi toprakları dışına çıkarmamaları gibi pusulayı da aynı şekilde uzunca bir süre insanlıktan sakladılar ve devlet sırrı olarak korudular. Çünkü asıl amaçları bu icat sayesinde değerli madenleri keşfetmek, yeni topraklara sahip olmaktı. Açgözlü ve bir türlü doymak bilmeyen zavallı insan, güce tapan ve sırf bu gücü elde etmek uğruna kendi türüne bile saygısı olmayan değersiz varlık. Peki, daha eski dönemlerde yani pusuladan önce insanlar yönlerini nasıl buluyordu? Kuzeyde yaşayan Vikingli denizcilerin güneşi takip ettiklerini biliyoruz mesela. Düşünsenize, ucu bucağı olmayan bir denizdesiniz. Sağınız, solunuz, her yeriniz sular içinde ve hava kapalı. Bu durumda size yönünüzü bulabilmeniz için güneşi görmenize yardımcı olacak bir nesneye ihtiyacınız var. Bu ne olabilir? Değerli taşlar. Volkanik patlamalarda kristalize olmuş taşlar. Vikinglerin yazılı efsanelerinde güneş taşı olarak geçiyorlar. Özellikle sisli ve kapalı havalarda güneşi çevreleyen polarize ışık halkalarını ancak bu şekilde ayırt edebiliyordunuz. Güneşi bu taşlarla görebilen kişiler de kutsal kişiler sayılıyordu. Güneşle irtibat halinde olanlar. Görünmediği halde güneşin nerede olduğunu bilen kişiler. Turmalin ve kalsit gibi kristalleşen maddeleri işleyebilen kişiler, tırnak içinde kutsal kişiler. Onlar da ancak volkanlarla, yanardağlarla haşır neşir olan, yani o dönemin inanışına göre göklerle bağlantısı olan kişiler olabilir. Ama bazı coğrafyalarda bu işe yaramayabilir. O zaman ancak güneşten daha parlak bir cisimle yol almak gerekir. Peki, gökyüzünde güneşten daha parlak bir cisim mi var? Evet var. Hem de 20 kat daha parlak. Köpek takım yıldızı. Sirius. Aslında Kuzey Amerika yerlileri buna kurt yıldızı der. İşte bu köpek takım yıldızını takip etmek ve rehber edinmek, sizi hapsolduğunuz sisli puslu havadan, belki kar fırtınasıyla etrafınızı kaplayan beyaz karanlıktan kurtarabilir ancak. Bunu da özellikle böylesine kapalı havalarda çıplak gözle yapamazdınız. Mutlaka bu değerli taşlara ve bu taşları işleyebilen kişilere ihtiyacınız vardı. Yani yine yanardağlarla haşır neşir olan kişilere veya kuyumculara ya da demircilere. Son videoya olan en büyük tepkilerden biri Türklerin ve Keltlerin koyun yetiştiriciliği üzerinden ikisi arasında benzetme yapmış olmam. Öyle mi yapmışım? Ya da kelp köpek değil mi? Kurtla ne ilgisi var gibi eleştirilere. Bakalım var mı yok mu? Arapların cahiliye diye isim taktıkları dönemde bazı kabileler tıpkı kuzeydeki diğer milletler gibi Sirius yıldızına tapıyorlardı. Hadi onların diliyle söyleyelim. Kelbi Ekber ya da Şira-ül Yemani. Peki hangi kabilelerdi bunlar? Sürpriz değil. En başta Kelp kabilesi. Onlar da atalarının, köklerinin gökyüzünden geldiğini düşünüyordu. Tıpkı Köktürkler, daha doğrusu Göktürkler gibi. Ancak ben bu konunun zamanla efsaneleştiğini, anlatılan hikayeler ve masallarla tüm bu milletlerde bir inanış haline geldiğini düşünüyorum. Eski zamanlarda yol gösterici, rehber bir yıldıza zamanla atalarının geldiği yer olarak inanmış olabilirler. Oysa bana göre atalarının geldikleri yer sadece o yıldızın bulunduğu yöndü. Aynı zamanda bazı Kays ve Rebiya kolları da Kelplilerden etkilenmişti. Örneğin Esed oğulları Merkür'e, Gatafan ve Kureş kabilesinin büyük çoğunluğu ise Venüs'e, yani onların diliyle Zühre'ye tapıyorlardı. Size Kur'an'ın ve sünnetlerin nasıl toparlandığını anlatırken bu kabilelere ait geleneklerin bir havuzda nasıl birleştirildiğini, adı geçen kabileleri kurulan sisteme muhalif olarak değil, müttefik olarak dahil edilmeye çalışıldığını göstermeye çalışıyorum. Hadi o zaman, Beni Kelp kabilesini sisteme dahil ederlerken nasıl bir yöntem kullandılar, ona da bakalım. Necm suresi, hani şu, battığı zaman yıldıza and olsun ki, arkadaşınız Muhammed, ki burada Muhammed parantez içinde, o sapmadı ve batıla inanmadı. O arzusuna göre de konuşmaz biçiminde başlayan sure. İşte bu surenin 49. ayeti şöyledir. Doğrusu Şira yıldızının Rabbi de odur. Yani Sirius yıldızının. Yani Kelp kabilesinin taptığı yıldızın. Yani köpek takım yıldızının. Kuzey Amerika yerlilerinin ifadesine göre kurt yıldızı. İşte kitapta Kelp kabilesine zeytin dalı uzatılan cümle bu. Doğrusu Şira yıldızının Rabbi de odur. Bu arada önemli bir noktaya değinmek lazım. İslam, Hristiyan gibi kelimeler yıllar sonra insanları gruplandırmak için kullanılmış terimler. İbnül Arabi'ye göre İslam kelimesi harf tahrifiyle özel isim haline getirildi mesela. Daha önceki videolarda buna değinmiştim. Bölgede bir tek kelime vardı o zamanlar. Mümin. İnanırdın ya da inanmazdın. İnanıp teslim olurdun ya da olmazdın. O kadar. Çin kaynaklarına göre Göktürkler, dişi bir kurdun doğurduğu 10 çocuktan birinin neslinden geldiğine inanıyordu. Bunu unutmamak için bayraklarına kurt resmi koydular. Bu türeyiş efsanesindeki kurt, 10 çocuk doğurduğuna göre ve Göktürklere göre bu çocuklardan biri kendileri olduğuna göre, diğer 9 çocuğu, yani kabileyi de sorgulamak gerekir. Bu 10 kabilenin göçü sırasında aynı zamanda rehberlik eden kurdun diğer çocukları nerelere dağıldılar? Şimdi dikkatlice düşünün. Devletleşmeden önce Çin'in soykırımıyla karşı karşıya kalan bu kabileler nerelere sığınmış olabilir? Komşuları olan Sasaniler önemli seçeneklerden biri olarak görülüyor. Zaten daha sonra devletleştikten sonra da Sasanilerle askeri, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurdular. Sasanilerin Yemen işgalini, Yemen'den daha kuzeye kaçan kabileleri, en önemlisi Çin ve Roma arasında inşa edilen ticaret yollarını, bu yollar üzerine kurulan tırnak içinde kutsal yapıları, savaşların ve göçlerin rotasını bilmeden yapacağınız her yorum birer sansasyondan ve inançtan ibaret olacak. Bir önceki videoya gelen yorumlardan birinde de şöyle bir ifade var. Romalılar da kurttan türediğine inanır. Hadi şimdi Romalılar Türktür de ağzına kürekle vurayım. Bunu okuyunca kahkaha attım. Benim değil, Herodot'un ağzına kürekle vurman gerek. Çünkü kendilerini Rasena diye tanımlayan Etrüskler, M.Ö. 6. yüzyıla kadar Roma İmparatorluğu içinde varlığını sürdürmüştü. Roma'nın büyük uygarlık inşasında Etrüsklerin mitolojisinden, masallarından, o dönem sahip olduğu teknolojiden, yol yapım tekniklerine kadar birçok bilgiden yararlanılmıştı. Aynı dönemde yaşayan diğer kavimlerden daha gelişmiş olan Etrüskler, kendi dinlerinin de vahiy olduğunu iddia ediyordu. Herodot'a göre Etrüskler Anadolu'dan İtalya'ya göç etti. Birçok tarihçiye göre de Etrüsklerin kökeni Küçük Asya'ya kadar uzanır. Bilim adamları Etrüsklere ait iskeletlerden aldığı DNA örnekleriyle onların bugünkü Türkiye'den İtalya'ya göç ettiklerini ispatladı. Günaydın. Antik Roma'daki Roma'nın kurucuları sayılan Romulus ve Remus'un dişi kurttan türeme mitolojisi, evet, yönetime gelen Etrüs kralları tarafından yazdırıldı. Hatta Profesör Ahmet Arslan da Helen kültürünü Türkler kurdu der. İsterseniz bir kürek de Ahmet Hoca'ya ayırın. Neyse, şimdi sakin ol ve yavaşça o kürekleri yere bırak. Sindirmeye çalış, biliyorum ilk başta kabullenmek çok zor. Ama dediğim gibi bazı şeyleri bilmemek en iyisi. İnsanoğlu yırtıcıdır. Özellikle konu kutsalları olduğunda. O zaman seni Asena'dan Athena'ya büyük bir bilgi yolculuğu bekliyor. Roma İmparatorluğu içindeki derin devlet Etrüsklerle Araplar içerisindeki derin devlet olan Keltlileri iyi analiz edemiyorsanız, Türklerin devlet anlayışını henüz çözememişsiniz demektir. Senin kutsallaştırdığın ya da tukaka olarak gördüğün hiçbir kavram, Türklerin antik tarihinden bu yana var olan devlet anlayışından daha önemli değil. En eski Türk gelenekleri otorite, disiplin, savaş ve bürokrasiyi her şeyin üstünde tutmuştur. Bu yüzden başka bir toprakta, özellikle İpek Yolu üzerinde bir devlet ya da bir valilik kurulduğunda, bürokratik işlemler ve vergilendirme konularında onların tecrübelerinden faydalanılıyordu. En köklü devlet anlayışına sahip millettiler. Şimdi haritayı aç ve Kelbin nerede olduğuna bir kez daha bak. Yaşadığımız bu çağda gökyüzüne baktığımızda hiçbir şey göremiyoruz. Dünyayı gereğinden fazla ışıklandırdık. Artık gece eskisi gibi zifiri karanlık değil. Her yerde sokak lambaları, ışıl ışıl parlayan reklam tabelaları, sabahlara kadar yaktığımız ampuller artık gökyüzünü yeterince görmemizi, gökyüzünde neler olup bittiğini anlamamızı engelliyor. İcat ettiğimiz yüzlerce cihazla artık gökyüzüne ihtiyaç bile duymuyoruz. Yönümüzü bulmak için navigasyon cihazları var. Kendimizi güvende hissetmek için ışığımız var. Yiyeceklerimizi saklamak için buzdolaplarımız var. Dünyanın dört bir yanından insanları takip etmek için bilgisayarlarımız, internetimiz, cep telefonlarımız var. Elektriğimiz var. Oysa eski insanın gözlemleyebileceği hiçbir yer yoktu. Baktığı tek şey gökyüzüydü. Masallarını, hikayelerini gökyüzüne bakarak yazdı. Kültürünü görebildiği yıldızları gözlemleyerek inşa etti. Bu kültürü anlatmak ve yaymak için diyar diyar dolaştı. Gökte gördüklerini yerde birlikte yaşadıklarına benzeterek aktardı diğerlerine. Anlattıkları zamanla mitoloji haline geldi ve dinleşti. Uydurduğu bu dinlerle de kitleleri yönetmeyi başardı. Baksanıza, artık kurt dendiğinde sadece yerde birlikte yaşadıklarımız akla geliyor. Gökyüzünü unuttuk. Elinizdekini bırakın. Gökyüzüne bakın.